Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 30.
9. Bölüm. Bütün cephelerde savaş. 1915 aralığında hastalık izniyle İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, ününü pekiştirmek üzere çalışmaya başladı. Gelibolu'daki kurmay başkanı İzzettin'e başkent toplumunun tüm sınıflarınca sıcak bir biçimde karşılandığını bildiren bir haber gönderdi. Dipnot, çalışlar, sayfa 71. Ama henüz resmen ödüllendirilmiyordu. İznini bir ay daha uzatıp bu zaman zarfında ülke liderlerinin dikkatini başarılarına çekmeye çabaladı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 70. Muhaliflerini sindirdiği 1926 yılında yayınladığı anılarında bir bakıma payı tahtı kurtarmış olduğundan, bu naçiz hizmeti ifa etmiş olmasından dolayı herkesin memnun olmasını beklemesinin yalnızca insani bir duygu olduğunu belirtmişti. Böylece bazı Osmanlı ricali mühimmesini ziyaret ederek eğitim, bilim ve güncel olaylar gibi ülke için yaşamsal önem taşıyan konulardaki düşüncelerini onlarla paylaşmak istediğini belirtti. Ziyaret etmeye karar verdiği kişilerden biri Hariciye Nazırı'ydı. Dipnot, ASD 3, sayfa 111. Gerçi Mustafa Kemal ismini vermiyor ama o dönemde bu görevi İttihat ve Terakki'nin üst rütbelilerinden Halil Menteş'e yürütüyordu. Dipnot, Halil 24 Ekim 1915'te Hariciye Nazırı oldu. Zürher Mustafa Kemal'in Gelibolu'dan dönüşte, The Union Factor sayfa 61, karşılaştığı Hariciye Nazırı'nın Ahmet Nesimi Sayman olduğunu düşünüyor. Ama Ahmet Nesimi 1917 Şubat'ına kadar bu göreve getirilmedi. Halil 2 ay Berlin'de kalarak Almanları Balkanlar'da saldırıya geçip Osmanlı ordusuna gerekli olan malzemelerin aktarılacağı karayollarının açılmasına yardım etmeleri için ikna etmeye çalışmıştı. Sonra da Bulgarlarla pazarlığa oturup Gelibolu'yu savunanların arka cephesini güvence altına almayı başarmıştı. Dipnot Menteşe sayfa 213-222. Bu anlaşma İtilaf devletlerinin Gelibolu'daki girişimlerinin başarıya ulaşma şansını sıfıra indirdi. Mustafa Kemal'in yeni açılan Makedonya harekat sahasında kendisine üst düzey bir komutanlık verilmesi için Halil Menteşe'ye umut bağlayıp bağlamadığını bilmiyoruz. Umutları ne yönde olursa olsun 10 yıl sonra açıkladığında bu buluşmanın oldukça kötü geçtiği anlaşılıyor. Mustafa Kemal askeri durumun tehlikede olduğunu ileri sürmüştü. Osmanlı ordusunun üst düzeyi ile ilgili açık ya da üstü örtülü eleştirilerle karşılaşan Hariciye Nazırı, Mustafa Kemal'e önerilerini doğruca ordudaki yetkililere götürmesini söylemişti. Mustafa Kemal, "Beyefendi, farkında değil misiniz ki artık bu memlekette milli bir erkan-ı harbiye heyeti yoktur. O Alman erkan-ı harbiyesi ki Türk ordusunda ilk icraat olarak benim gibi asi bir askeri tard etmek kararına vardı. Beni o heyete mi gönderiyorsunuz?" yanıtını verdiğini söylüyor. Dipnot, ASD 3. cilt sayfa 111-114. Bu konuşmanın perde arkası 7 Ocak 1916 günü Mustafa Kemal'den Gelibolu'daki binbaşı İzzettin'e gelen mektuptan anlaşılabilir. Mektubunda İstanbul'da iyi karşılandığını ama herkesin kendisine verilen emirlere boyun eğmesi gerektiğini söylediğini yazıyor İzzettin Günlüğüne. Mustafa Kemal yine avdet edecek ve kol ordusuna gelecek. Kendisi de artık her şeye münkat olmaya, yani kesilmeye, razı olmaya karar vermiş. Hatta bir fırkaya da, yani tümene, verseler gidecekmiş. Binaenaleyh vaziyet zail notunu düşüyor. Dipnot çalışlar sayfa 72. Mustafa Kemal'in görevi kalmamıştı. Anafartalar grubu 26 Aralık'ta dağıtılmış ve 16. Kol Ordu'nun başına Alman albay Kannen Giyser getirilmişti. İstanbul'daki İttihat ve Terakki aracılığıyla kariyerinde ilerleyemeyeceğini anlayınca yarım kalan işlerini yürütmek için Sofya'ya gitti ve yeniden 16. Kol Ordu'nun komutanlığına atandığı haberini burada aldı. İtilaf devletleri Arıburnu çevresindeki yerlerini 8-9 Ocak 1916 tarihinde terk ettiler. Her iki tarafın 750 bin kadar asker sıkıştırmış olduğu kurak Gelibolu Yarımadası artık sessizdi. Dipnot Liman Fonsander sayfa 61. Çarpışmalara katılmış olan birlikler başka yerlere kaydırıldılar. Osmanlı 16. Kol Ordusu Bulgar sınırı yakınındaki Edirne'ye gönderildi. 27 Ocak günü Albay Kanen Giyeser komutanlığı bıraktı ve trenle gelen Mustafa Kemal görevi devraldı. Ertesi gün Mustafa Kemal ile kurmayları cuma namazını kılmak için kalabalık sokaklardan geçip Sultan Selim Camii'ne geldiler. Sokaklara zafer takları ve Arıburnu ve Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Çok Yaşa afişleri yerleştirilmişti. Kahramanın karşılanma törenini düzenleyen binbaşı İzzettin idi. Mustafa Kemal'in geleceğini öğrenen Edirne valisi tedirginliğe kapılıp Liman von Sanders'e nasıl davranması gerektiğini soran bir telgraf çekmişti. Dipnot Çalışlar sayfa 78-79. Anlaşılan Mustafa Kemal'in kavgacılık ünü kendisinden önce kente ulaşmıştı. İstanbul'da yaşananlar ise bambaşkaydı. Sadece padişahın gazi ünvanını kazandığı bir tören düzenlendi. Gelibolu'da çarpışan alayların sancakları törene katıldı ve Enver Padişah'ın konuşma metnini okudu. Tam arkasında Mustafa Kemal'in eski komutanı Esat Paşa ile yarı emekliliğine yakında son verilerek göreve çağrılacak Osmanlı ordusunun en kıdemli generali Ahmet İzzet Paşa duruyordu. Mustafa Kemal'in adı hiç anılmadı. Dipnot Altay sayfa 116. Arıburdun'da komuta ettiği 57. alaya ve İngilizler ilk karaya çıktığında Mustafa Kemal'in yardımına koştuğu Halil Sami'nin 9. tümenine bağlı 27. alaya 30 Kasım 1915 tarihinde madalyaları verilip sancaklarına Enver Paşa'nın huzurunda nişanları takıldığı zaman bile Mustafa Kemal'in adı çıkmıştı. Dipnot Harp Mecmuası No 8 sayfa 119 Nisan 1916. Bunun başka bir tören mi yoksa Fahrettin Altay'ın sözünü ettiği tören mi olduğu belli değil. Yalnızca Osmanlı Harbiye Nazırlığı'nın desteğiyle yayınlanan Harp Mecmuası'nın 1915 Aralık sayısında adı geçiyordu. Dipnot Harp Mecmuası No 2 sayfa 22. Altında Anafartalar grubu kumandanı Miralay Mustafa Kemal yazan iç sayfadaki bir resimde Mustafa Kemal Gelibolu'da ağaçların arasında yorgun ve bitkin görünüyordu. Dipnot adı geçen eser kapak fotoğrafında Arıburnu yakınında kanlı sırtta bir İslam bayrağını dikerken görülen Osmanlı askerleri arasındaki subay Mustafa Kemal değil. Buna karşılık aynı sayının 84. sayfasında geriye çekilen düşman birliklerine ateş açılması için gözlem noktasından telefonla emir veren bir batarya komutanı başlığıyla verilen fotoğraf Mustafa Kemal'e ait olabilir. Aynı sayıda Arıburnu cephesinde cesur bir komutanın emriyle harekete geçen 6 genç subayın ölümünden söz eden yazıda da komutanın ismi verilmemişti. Anlaşılan bu dergi yalnızca İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle en kıdemli generallerden başkasının ismini vermemek gibi bir politika sürdürmekteydi. Gerçi Mustafa Kemal'e karşı bilinçli bir ayrımcılık yapıldığı iddiası kanıtlanamaz. Ama o kendisinden söz edilmemesine hiç kuşkusuz öfkelenmişti ve bunu telafi etmek için elinden geleni yapıyordu. Dipnot, Erikan, sayfa 183. Harp Mecmuası'nın kapağında Mustafa Kemal'in resminin yayınlanmasına Enver Paşa'nın engel olduğu öyküsünü aktarıyor. Ancak Türk Milliyetçilerinin Yeni Mecmua adlı dergisinin 1918 Mart'ında Çanakkale Deniz Savaşı'nın 3. yıl döneminde çıkardığı özel sayısında Mustafa Kemal elde ettiği başarıları kamuoyunun dikkatine sunabilme fırsatını yakalayacaktı. Daha sonraları yakın arkadaşı olacak gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın ile yaptığı görüşmede görüşlerini açıklamıştı. Dipnot Ruşen Eşref ilk kez Mustafa Kemal'e 1918 yılında doktoru Rasim Ferit'in Talay, Mektebi Harbiye yakınında Pangaltı semtindeki evinde tanışıyor. Ünaydın, sayfa 23. Ruşen Eşref, Mustafa Kemal'in yükseldiği yıllarda ve iktidara gelmesinden sonra görev verdiği bir dizi yayıncının ilki olacaktı. Derginin özel anma sayısının 130. sayfasında yayınlanmış olmasına karşın bu Mustafa Kemal'in karşısına çıkan ilk fırsat sayılırdı. Yaşam öyküsü yazarı Enver Behnan Şapolyon'un teslim ettiği gibi o tarihe kadar Mustafa Kemal'in adı ülkesinde bilinmiyordu. Dipnot Şapolyon sayfa 100. Şapolyon'un anlattıklarında yayın tarihiyle kutlanan yıl dönümü 18 Mart 1915 tarihi birbirine karışmış. Yine de doğru bir saptama ile, sayfa 100, röportajın yayın yaşamına 1917 yılında başlayan Yeni Mecmua'da yayınlandığına işaret ediyor ve 28 Mart 1918 tarihini taşıyan metni aktarıyor, sayfa 120. Mustafa Kemal'in anlatımı Çanakkale Savaşı'nda oynadığı rol konusunda 1917 Ocağı'na Genelkurmay Savaş Tarihi bölümüne gönderdiği ayrıntılı rapora dayanıyor. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 279-462. Rapor o tarihte yayınlanmamıştı. Mustafa Kemal'in Gelibolu kahramanı ve İstanbul'un kurtarıcısı olarak tanınmasını sağlayan yazı, olayların yaşanmasından ancak 3 yıl sonra yayınlanmıştı. 16. Kolordu hala Makedonya'daki itilaf güçlerinin üzerine yürümek isteyen Liman von Sanders'in komutası altındaydı. Dipnot Liman von Sanders sayfa 96. Alman başkomutanlığı ise bu öneriyi desteklemiyordu. Osmanlı başkomutanlığının görüşleri de farklıydı. Batı sınırları güvenlikteydi. Güneyde ise Townshend'in ilerlemesi 25 Kasım 1915'te Selman Pak, Ktesifon çarpışmasıyla durdurulmuş ve geriye çekilen askerleri Kut-ül-Amare'de Golds Paşa kumandasındaki Osmanlı birlikleri tarafından sarılmıştı. Golds Paşa 19 Nisan 1916'da tifüsten öldü. 10 gün sonra Townshend Kut-ül-Amare'de Enver'in amcası olan yeni komutan Halil'e Kut teslim oldu. Filistin'de ise Cemal Paşa'nın 4. ordusu hala Sina cephesini tutuyordu. Ne var ki doğuda Ruslar Osmanlıların 3. ordusunu yenilgiye uğratmıştı. Erzurum 16 Şubat 1916'da düştü. Rusların ilerlemesini durdurmak için Enver bir kıskaç hareketi yapmaya karar verdi. 3. ordu batıdan karşı saldırıya geçerken Trakya'dan gelecek 2. ordu Van Gölü'nün güneyinden Rus sol kanadına saldıracaktı. Esat Paşa'nın kardeşi Vehip Paşa 3. Ordu komutanlığına getirilmişti. Gelibolu'da Esat Paşa Kuzey Grubu komutanı iken Vehip Paşa'nın kısa süreli olarak güneydeki Arıburnu birliklerinin komutanlığına getirildiği sırada Liman von Sanders iki kardeş komutanın birbirine yakın birlikleri komuta etmesinin genellikle generaller arasında çıkan sürtüşmelere meydan vermediğini gözlemlemişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 75. Bu duygu 1916'da Kafkasya cephesinde ortaya çıkmakta gecikmedi. Tüm sorumluluk 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'ya verilmişti. Orduyu oluşturan 3 kolordudan biri olan Mustafa Kemal'in komutasındaki 16. kolordu, Van Gölü'nün güneybatısındaki sağ kanatta görevlendirilmişti. Ama Vehip Paşa İttihat ve Terakki ile sağlam bağlarına dayanarak Ahmet İzzet Paşa'nın otoritesini reddedince 2. ve 3. orduların ortak harekatı başarılamayacaktı. Dipnot Erikan sayfa 188, çalışlar not 126. Türkiye'nin batısından doğusuna birliklerin gönderilmesi en az 40 gün sürdü. O tarihte ancak Mezopotamya'nın kuzeyinde Ceylan Pınar'a, o tarihte Resulayn olarak biliniyordu, kadar uzanan Bağdat Demir Yolu'nun Toros ve Amanos sıra dağlarında iki boşluğu vardı. Bu dağlardan geçen tüneller savaşın ancak son aylarında tamamlanabildi. Almanların ve Avusturyalıların sağladığı karayolu araçları doğu ve güney cephelerine giden 4 Osmanlı ordusunun gereksinimlerini karşılayamayınca askerler yolun 600 kilometrelik kısmını yaya olarak geçmek zorunda kaldılar. İkinci ordunun doğuya kaydırılması işlemine Nisan'da başlandı ve Ağustos'ta ancak tamamlanabildi. Oldukça durgun geçen 6 haftadan sonra Mustafa Kemal 11 Mart'ta Edirne'den ayrıldı. 19 Mart'ta trenle Halep'e ulaştığında kötü yollardan geçecek uzun bir kara yolculuğu kendisini bekliyordu. Otomobiller bozulunca atlara binmek gerekti. Sonunda Mustafa Kemal ve yanındakiler 27 Mart'ta iki tümenden oluşan kol ordusunun toplandığı Diyarbakır'a, o tarihte Diyarbekir, ulaştılar. 1 Nisan 1916'da kendisine Tuğ General rütbesi verildi. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri. Sayfa 2, Bayur, sayfa 96. Mustafa Kemal'in Gelibolu'da Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirildiği zaman terfi etmesi gerekirken Enver'in bunu engellediğini iddia ediyor. Ama Anafartalar Grubu belirli bir görev için kurulmuştu. Subayların rütbelerinden daha fazla yetkiye sahip olmaları olağan dışı değildi. İsmet İnönü Kafkas cephesinde henüz albay rütbesindeyken kolordu komutanlığı yapmıştı. Erikan sayfa 202 ve bu rütbeyi Dünya Savaşı'nın sonuna dek koruyacaktı. Sultan Abdülhamit'in siyasi nedenlerle generaller yaratma uygulamasına tepki olarak Osmanlı Başkumandanlığı savaş sırasında terfi konusunda ağırkanlı davranıyordu. Artık kendisine bey yerine paşa diye hitap edilecekti. 35 yaşında ulaştığı Tuğ Generallik 1. Dünya Savaşı'nda kazandığı son rütbe olacaktı. Bazı yaşam öyküsü yazarları Mustafa Kemal'in terfilerini Enver Paşa'nın ertelediğini ve sonunda onaylarken ama biliniz ki onu paşa yapsanız padişah, padişah yapsanız Allah olmak ister dediğini söylerler. Dipnot, Falih Rıfkı Atay, Çankaya sayfa 76. Enver herhalde onun nedenle hırslı olduğunu farkındaydı. Ama Mustafa Kemal'in sicilinin olağan biçimde ilerlediği görülüyor. Dipnot Zürher sayfa 67. 16 Nisan'da Mustafa Kemal karargahını Diyarbakır'ın kuzeydoğusundaki küçük Silvan kasabasında kurdu. Dipnot İdemir sayfa 77. Doğu Anadolu en iyi koşullar altında bile pek konuksever değildir. 1916'da Ermenilerin göç ettirilmeleriyle toplumsal dokusu parçalanmıştı. Ermenileri göç ettirme kararı ise Mustafa Kemal Gelibolu'yu savunmakla uğraşırken İstanbul'daki İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından 1915 Nisan'ında alınmıştı. Bunun üzerine Ermeniler aynı dini paylaştıkları için kendilerine koruyacaklarına inandıkları Ruslara yanaşmışlardı. Rusların elindeki Kafkas bölgelerinden gelen Ermeniler Rus ordusunda çarpışıyordu ve Türkiye'den gelen bazı gönüllüler de onlara katılmıştı. Ayrıca Osmanlı hatlarının gerisinde de Ermeni ayaklanmaları yaşanıyordu. Sarıkamış'taki yenilgiyle sarsılan ve Çanakkale'de de felaketle karşılaşacağından korkan İttihat ve Terakki hükümeti Ermeni ayaklanmalarının boyutlarını fazla abartmıştı. Sonunda yalnızca savaş bölgesindekiler değil, İstanbul ve İzmir'de yaşayanların dışında Anadolu ve Trakya'nın çeşitli bölgelerinde bulunanlar da sınır dışı edilmişti. Böylesine acımasız bir hareketi İttihat ve Terakki liderliği ya onlar ya biz savıyla haklı göstermeye çalışmıştır. Dipnot: Halil Menteş'e 1915 yazında Berlin'den dönünce Talat ona Ermeni sorununu onun dönüşünden önce şu ya da bu şekilde çözmeye karar vermiş olduğunu ve Almanların bu konuda ne düşündüklerini rapor etmek için zamanı kalacağını açıklamıştı.
Ayrım sonu.